Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler. Küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş, ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar, yayınlar diliyorum.
Bu hafta küresel analiz masasında epey bir başlık var aslında. Evet. Hepsini tek tek değerlendirmeye çalışacağız. Bence bir numaralı başlık İsrail'de yaşanan son gelişmeler. Uzun zamandan bu yana İsrail'de istikrarlı bir hükümet kurulamıyor. Geçtiğimiz tabii ki 2 yılda bir hükümet denemesi oldu. Netanyahu dönemi bitmişti 12 yılın ardından. Yeni bir hükümet kurulmuştu. Ve hükümet partileri arasında başbakanlık dönemsel itibariyle partiler arasında ayrılmıştı. Ancak bu da istikrar getiremedi ve yeniden erken seçime gitmek zorunda kaldı. Netanyahu tekrar iktidara geldi İsrail'de. Ancak geldikten sonra bazı hamleler yaptı hem dış politikada hem de iç siyasette. Dış politikadaki hamlelerini biliyoruz zaten. İran meselesine yeniden geri döndü ve İran'ı bir numaralı tehdit olarak İsrail'in dış politikasının merkezine yerleştirildi. Hatta birkaç aydan bu yana ciddi bir İran'a yönelik İsrail askeri operasyonundan bahsediyorlar.
Suriye'de İçeride, de devam eden
tabii Suriye'de zaten var. Düzenli olarak Hizbullah'ı hedef almayı sürdürdü. İçeride de gücünü konsolide etme arayışına girdi. Anayasa Mahkemesi üyelerinin atanmasını, süreçlerini ve seçilme biçimlerini etkilemeye çalıştı. Tabii bu Netanyahu noktasında zaten içeride çok ciddi bir muhalefet var. Netanyahu'ya muhalefet. Solu bir arada tutan parçalı yapılar olarak da bahsedebiliriz. Ama bu toplumsal tepkiye dönüştü, gösterilere dönüştü. En son bu konuda Milli Savunma Bakanı'nı yani Savunma Bakanı ki Savunma Bakanlığı İsrail'de çok, önemli bir pozisyondur. Görevden azletme, görevden alma noktasında bir hamle yaptı. Çünkü Savunma Bakanı Netanyahu'nun mevcut reform paketiyle ilgili pozisyonunu eleştirmişti. İsrail'in yurt dışındaki elçiliklerinden bir istifa dalgası oluştu. Hatta bu noktada çağrılar yapıldı ve çok ciddi bir gerginlik ortamı oluştu İsrail. Hatta bazı yorumlar Ramazan ayında böyle bir iç gerginliğin olmasının İsrail'in Ramazan ayındaki provokatif eylemlerini de Filistin meselesi üzerinden, Mescid-i Aksa üzerinden geri plana atmasına sebep oldu şeklinde yorumlar yapıldı. Şimdi dün itibariyle durulmuş gözüküyor ama İsrail'de siyaset kaynamaya devam edecek. Evet. Fransa'da yine çok ciddi bir toplumsal gösteri ve kriz durumu söz konusu. Fransız Paris sokaklarında çöpler toplanmıyor. Birçok sektörde, kritik sektörde, ulaşım sektöründe, belediyecilik hizmetlerinde grevler söz konusu. Yani halk bu anlamda tam bezmiş durumda Paris'te. Macron'a yönelik de yoğun eleştiriler var. Aynı şey Almanya'da da kısmen gözüküyor. Bunun dışında geçtiğimiz hafta neler yaşandı diye hızlıca baktığımızda Çin Devlet Başkanı'nın Moskova'ya ziyareti vardı. Onu kısmen konuşmuştuk. Onun sonuçları itibariyle tartışılmaya devam ediyor. Ukrayna'daki süreç yine savaş aynı şekilde bütün hızıyla devam ediyor. Ama geçtiğimiz günlerde Putin'in Belarus'a nükleer silahların taşınması konusunda, taktiksel düzeydeki nükleer silahların Belarus'a götürülmesi konusunda bir haber çıktı ve bu haber üzerinden de Rus-Ukrayna meselesi yeniden alevlenmiş gözüküyor. Türkiye ile ilgili dış politikada yaşanan gelişmelerde Suriye'deki normalleşme süreci devam ediyor. Bunun zaten yavaş ilerleyen, adım adım ilerleyen bir durum olacağını önceden söylemiştik. PKK ile ilgili gelişmeler var. PKK'ya yönelik mücadele yine bugün gelen haberler itibariyle de devam ettiği anlaşılıyor. Dolayısıyla birçok aslında başlık var ama bu önemli başlıklar üzerinden istersen konuşmaya başlayalım. İsrail meselesi. Evet. istikrarlı bir hükümet yok İsrail'de. Doğru, kurulamıyor da.
Güzel özetledin aslında. Nihayetinde son 3 yıla baktığımızda 5 defa erken seçim yaşamış bir ülkeden bahsediyoruz. Bir türlü istikrarlı bir hükümet oluşturulamıyor. Evet, İsrail'in devlet aygıtları güçlü bir kurumsal yapı var. Bir şekilde ülke ayakta duruyor. Ancak makro siyasette ciddi bir çatışma var. Bunun tabana yansıması da olduğunu görüyoruz. Yani ilk defa İstanbul'da bu kadar toplumsal kutuplaşma da var. Hı-hı. Sen az önce anlattın tabii, siyasal bir güç mücadelesi verilirken Netanyahu bu yargıya müdahale edip belki de yargının kontrolünü ele geçirmeye yönelik hamleler yaparken tabanda da muazzam bir çatışma dinamiği oluştu. Birkaç gün önce 1 milyondan fazla insan, ki İsrail nüfusu çok fazla değil, 8 milyon, onların önemli bir kısmı 2 milyon Araplardan oluşuyor, sokaklara döküldü Tel Aviv merkezinde başta olmak üzere ve polislerle, orduyla ilk defa İsrail halkı bu derece karşı karşıya geldi. Birçok noktada yollar kesildi, kundaklamalar yapıldı, yağma görüntüleri oluştu. Poliste çatışmalar yaşandı. Netanyahu'nun evine yürüdüler, meclise, Knesset'e yürüyen İsrailliler söz konusuydu. Ve bu bağlamda daha önce Netanyahu süreçte destekleyen bazı pozisyonlarda pozisyon değiştirmeye başladı. Özellikle Savunma Bakanı'nın görevden mi alındı, istifa mı etti, gerçi tartışmaları yapıldı ama nihayetinde sürece destek vermemek çerçevesinde pozisyon alınca Savunma Bakanı, Netanyahu'nun önemli bir desteğini kaybettiğini gördük. Ardından da farklı pozisyonlar, mesela Turizm Bakanı gibi isimlerde yargı reformu sürecinin askıya alınması noktasına baskı yapmaya başladı. Hı-hı. Ve nihayetinde Netanyahu da sonuçta geri adım attı. Evet. Ama artık bu kadar yaşanmış çatışmalardan ve siyasal kamplaşmadan, kutuplaşmadan sonra Netanyahu'nun ülkeyi mevcut haliyle yönetebilmesi çok zor görünüyor. Benim öngörüm İsrail'in yine kısa bir süre sonra yeniden seçim atmosferine girebileceği noktasında. Ki İran'ın yeniden hedef haline getirildiği bir dönemde bunlar yaşanıyor. Hı-hı. Biz seninle hep burada konuştuk, işte 2023'ün jeopolitik açıdan önemli meselelerden birisi İsrail'in tek taraflı veya ABD ile birlikte İran'ı hedef alması olabileceğini söylemiştik. Burada özellikle de son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran'a yakın gruplar arasında Suriye'de çatışmalar da daha aktif şekilde yaşanmaya başlandı. Amerikan askerleri ölmeye başladı bu çatışmalarda. Biden'ın emriyle Amerika Suriye'de çok sayıda bölgeyi devrim muhafızlarına ve diğer Şii milislere bağlı grupların Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından bombalandığını gördük. İran'ın da nükleer açıdan gittikçe elini güçlendirdiğini, daha fazla meydan okuyan, uranyum zenginleştirme oranını her geçen günde artırdığı bir dönemden bahsediyoruz. Burada belli bir noktada İran nükleer silah sahibi olmasını istemiyorsa İsrail ve Amerika Beşeri'nin operasyon yapabileceğini düşünüyorduk.
Bunu da ciddi. Peki, bir eskalasyon geçtiğimiz hafta ABD'den bir açıklama geldi. Yani senin söylediğin, evet. Tabii ben de katılıyorum. ABD'den de İsrail'den bir nükleer İran'ın kabul edilebileceğini çok fazla düşünmüyorum. Ama uranyum zenginleştirme oranı yükseldikçe bu adeta fiili bir durum ortaya çıkarıyor. Evet. Ve ABD'den geçen hafta yapılan açıklamada uranyum zenginleştirmesine karşı değiliz, silah yapılmasına karşıyız şeklinde bir açıklama geldi. Bu pozisyon bu değişikliği anlamına mı geliyor?
Çok ciddi eleştiriye de tabi, evet, tutuldu. Sonradan bunu revize etmeye çalıştılar vesaire. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden iktidarının çok zayıf olduğu düşünülüyor. Yani İsrailliler özellikle.
Bu arada ABD'de seçimler yaklaşıyor. Yani. En azından ama atmosferine girecek.
Bu tabii İsrail'in elini güçlendirir aslında. Ama Biden genel anlamda işte Cumhuriyetçilere ve Trump'a nazaran İsrail konusunda çok daha farklı bir pozisyona sahip malum. Hem Körfez ülkelerine yeteri kadar destek vermedi. İsrail konusunda İsrail'i böyle biraz dizginleyen bir demokrat anlayışla hareket ediyor. Bu da özellikle Netanyahu rahatsız ediyor. Hatta bu son gösterilerde, İsrail'de yaşanan olaylarda dikkat edersen hem Netanyahu hem Netanyahu'ya bağlı yakın pozisyonlar dış müdahaleden hep bahsetti. Hmm. Burada Amerika'yı da dolaylı yönden hedef aldılar. Amerika Birleşik Devletleri de yaptığı açıklamada Beyaz Saray, yaşanan gelişmelerden endişeliyiz, tarafları sükunete davet ediyoruz tarzı açıklamalarda bulundular. Bu Netanyahu tarafından pek hoş karşılanmadı. Şimdi de İran konusunda acaba Netanyahu istediğini alamayacak mı Amerika Birleşik Devletleri'nden? Bu tartışılıyor. Ama bu tabii siyasi retoriklerden öte sahadaki gelişmelerle de değerlendirmek gerekir. Yani son dönemde işte Suriye'de yakın çatışmalar yaşanmaya başlamış olması ABD ve İran tarafından bu süreçte farklı hamlelerin bir anda eskale olabileceğini de bize gösteriyor ki İsrail tek taraflı bir adım atarak Amerika'yı bir çatışmanın taraf haline de getirebilir. Yani İsrail'in hava kuvvetleri şu anda İran'ın belli bölgelerini vurma yeterliliğine sahip olduğunu ben düşünüyorum. Hı hı. Böyle bir durumdan sonra İran'ın Bunlar misilleme yapmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'i yeniden koruma şemsiyesi altına almak zorunda kalacaktır. Biden hükümeti istese de istemese de İsrail bu anlamda Netanyahu zorlayabilir Amerika'yı açıkçası. Bunu tabii önümüzdeki günler gösterecek.
Yani tabii bu İran'ın İsrail'in saldırısı karşısında bölgede birçok cephede cevap verme alternatifi var. Hem Amerika'ya hem İsrail'e. Son dönemde tabii biz Çin'i konuşmuştuk hatırlarsan İran-Suudi Arabistan arasındaki arabuluculuk konusunda. Bu yeni bir Çin'in oluşmakta olduğunu bize gösteriyor. Orta Doğu'da bir oyuncu haline gelebilir mi? Bu süreçlerde etkili olabilir mi? Hem hatırla arabuluculuk sonra evet. Moskova'da 12 maddelik bir Ukrayna barış planı ortaya doğru. koydu. Aslında barış planından çok Rusya yanlısı bir metindi. Ama yine de barışı isteyen taraf olarak gözüktü uluslararası siyasette. Ama Orta Doğu'da için Çin'in ağırlığının arttığına yönelik, özellikle de Körfez bölgesinde Çin'in ağırlığının arttığına yönelik bir algı var. Bir
yani doğru,
anlayış
Çin'in
var.
Böyle bir çabası var. Çin öncelikle bir ekonomik süper güç olarak hareket ediyor. Kendi çıkarlarını maksimize edecek şekilde bu ekonomiyi de kullanmaya çalışıyor ki bunun Afrika bağlamında çok kötü örnekleri de var. Hani Çin'in Afrika'da çok önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorduk ki oldu da. Ama bu çok da olumlu olmadı Afrika kıtası adına ve Çin burada kendi karını çıkarını maksimize etmeye çalışırken çoğu ülkeyi de kaybetti. Şimdi o boşluğu Türkiye de bence şu anda dolduruyor. Mesela savunma sanayi alanda Çin'e yönelik, Afrika ülkelerine yönelik Türkiye'nin ihracatını artırmasının bir nedeni de bu diye düşünüyorum. Şimdi Orta Doğu'da da bu kötü modelle karşı karşıya mı kalacak Çin? Yani burada yine kendi çıkarını sadece önceleyen bir yapı mı oluşturacak? Yoksa kazan kazan prensibiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin görece boşalttığı alanı doldurmaya çalışan o alanı dolduran bir aktör mü olacak? Bunu zaman gösterecek. Çin'in bu anlamda bazı yetersizlikleri olduğunu da ben düşünüyorum açıkçası. Yani böyle evet. konjonktürel fırsatları taktiksel olarak kullanıyor ama genel bir Orta Doğu siyaseti oluşturabilmiş ve Amerika'yı dengeleyecek bir aktör konumuna henüz gelebilmiş değil. Bunun için çok daha fazla zaman ihtiyaç
buradan var. Buradan istersen Fransa'daki olaylara bir göz atalım. Uzun zamandan bu yana Fransa'da grev var. Evet. Ekonomik durum çok tabii kötü. Özellikle pandemiden sonra Macron seçimi kazandı ama sorunları halledemedi. Neler görüyorsun?
Ya orada temel mesele biliyorsun emeklilik reformu ile ilgili bir mesele. Tabii daha öncesinde de Fransa'da ciddi bir enflasyon ve ekonomi ile ilgili sorunlar vardı. İnsanların alım gücü gittikçe düşüyordu. Kağıt üstünde enflasyon %8'lerde onlarda gözükse de insanların hayat standartları ciddi anlamda düşüyordu. Bu da Macron'a yönelik bir tepki söz konusu yaratıyordu. Ama şimdi bu emeklilik reformu 62 yaş meselesi çok ciddi tepki aldı. Bunu yönetemiyor Fransız yönetimi. Burada meclisle idare arasında yönetim arasındaki bir ayrılık da ciddi anlamda sahayı etkiliyor ve beklenen ötesinde bir sosyal harekete dönüştü bu. Çok uzun süredir devam eden grevler, büyük gösteriler, polisle sert müdahalelere rağmen yaşanan çatışmalar söz konusu. Ama Fransız ekonomisinde buna ihtiyacı var anlaşılan. Yani şu anda bütçeyle ilgili sorunlar yaşanıyor. Sosyal güvenlik sisteminin devam edebilmesi için emeklilik yaşının artırılması gerekiyor. Dolayısıyla bu iki alanda sıkışıp kalmış durumda Macron. Bir yanda reformu yapmak durumunda ama diğer yandan yönetilemez bir durumla karşı karşıya. Sosyal tepkiler her geçen gün artmaya da devam ediyor. Tabii Macron ikinci dönemi şu anda yeniden başkan seçilme ihtimali olmadığı için biraz daha böyle sert bir politika izleyebiliyor. Bunu daha ne kadar sürdürebilir? Tabii tartışmalı bir mesele. Burada ilgili bakanların sendikalarla özellikle görüşmek için yönlendirdi. Ama istediğini de alabilmiş değil. Benim öngörüm bu gösterilerin, olayların artarak devam edeceği yönünde.
Evet, Ukrayna meselesindeki yeni gelişmeler. Çatışmalar sahada devam ediyor. Doğru. Ama bu nükleer mesele silahların Belarus'a taşındığına dair
yeni
tartışma,
bir hamle
evet. olarak anlaşıldı. Biraz daha işin rengini değiştiriyor gözüküyor.
Yani Putin güçlü olduğu alanda el yükseltiyor. Yani bu nükleer mesele, nükleer kart, konvansiyonel ordu anlamında Rusya istediği kadar caydırıcı olamayınca nükleer kartı zaman zaman kullanmıştı biliyorsun. Bu tehditlerle gündeme gelmişti. Şimdi çok da üzerime gelmeyin yoksa yeniden bir nükleer eskalasyon kartını oynayabilirim diyor bence. Ve somut da bir adım attı. Yani Belarus'un Soğuk Savaş'tan sonra ilk defa yeniden taktik nükleer silahlara ev sahipliği yapacak olması önemli. Bu batıya, batı dünyasına bir meydan okuma anlamına da geliyor. Sahada askeri gelişmelere de baktığımız, özellikle bu Donetsk'in işte kuzeyinde Bahmut bölgesindeki çatışmalar devam ediyor. Ukrayna'ya karşı saldırısı da oldu. Bir kısım Rusya'nın ele geçirdiği bölgeleri tekrar ele geçirmeyi başardı Ukraynalılar. Yine daha güneyde de sıcak temas hatları var. Ama o beklediğimiz, hani bahar aylarıyla birlikte başlayacak dediğimiz büyük çatışmalar henüz başlamış değil. Taraflar birkaç bölgede yoğunlaşmış durumda. Bu Bahmut'ta özellikle de Wagner'in çok etkili olduğunu görüyoruz. Normal Rus ordusundan ziyade onlar çatışmaları götürüyorlar. Rusya'nın gerçekten büyük bir saldırı başlatma kapasitesi var mı yok mu? Bunu göreceğiz ama özellikle Ukrayna'nın, Ukrayna ordusunun da hazırlık yaptığını biliyoruz karşı saldırılar için. Önümüzdeki dönemlerde bu çatışmalar çok daha yoğunlaşacak diye düşünüyorum.
Şimdi Türk dış politikasına da bakalım istersen. Birinci başlık Suriye'de normalleşme. Yine geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakan Yardımcıları bir araya geldiler. Evet. Dışişleri Bakanlarının da bir araya gelmesi bekleniyordu ama geçtiğimiz hafta rejimin tavrı nedeniyle sanırım Türkiye bu noktada Dışişleri Bakanlarının toplanmasına gerek olmadığını söyledi. Biliyoruz birçok başlık var, adım adım normalleşme, adı normalleşme bile değil aslında, dosyalar üzerinden bazı sorunların ortadan kaldırılması. Ama rejime yakın kaynaklarla rejimin bu masadan beklentisinin Türkiye'nin bölgeden çekilmesi, özellikle evet, Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi, işte sözde onların iddia ettiği terörizme desteğinin kesilmesi ve savaş öncesi konumuna bölgenin dönüştürülmesi, yani yeniden yapılandırılma çalışması bağlamında. Burada tabii siyasi bir akıl var mı yok mu onu soracağım. Hem de nereye doğru gidecek? Burada Rusya'nın pozisyonu, yani şu dört tane ülke var. Evet. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye rejimi. Her birinin tabii ki farklı öncelikleri var şu anda. Yani Rusya bir taraftan Ukrayna Savaşı devam ederken önceliği Ukrayna Savaşı. Ama hala bölgede bir aktör olduğunu, Suriye'de en önemli aktörün kendisi olduğunu göstermeye çalışıyor. Türkiye'nin öncelikleri zaten belli. Terörle mücadele, sığınmacıların geri dönüşü, siyasi çözüm. Evet. İran'ın öncelikleri de bu masaya otururken biraz burada Esad rejimini, Suriye hükümetini Türkiye karşısında desteklemek açıkçası. Doğru. Türkiye'nin varlığını zayıflatmak noktasında İran'ın pozisyonu ortaya çıkıyor. Rejimin pozisyonunu zaten söyledik. Bütün bu karmaşık çıkar çatışmaların içerisinde bir normalleşme süreci sürdürülebiliyor mu sağlıklı bir şekilde? Ya da beklentiniz evet. Ne olmalı? Yani ne kadar olmalı?
Bu çok kolay yani? Değil tabii. Sen de ifade ettin. Bir satranç tahtası var ama çok aktör var. Çok piyon, fil, vezir, at var. Bunlar arasında bir güç mücadelesi de var. Hem müttefiklik yaptığın alanlar olsa da bazı aktörlerle, aynı zamanda başka alanlarda ise çatışabiliyorsun. Böyle kompleks bir meseleden bahsediyoruz. Bir kaybet sarmalı da var. Yani tüm aktörler burada enerjisini kaybediyor. Birbirlerine karşı vekaletler savaşı yürütüyor ve Suriye'nin de yeniden istikrarlı bir şekilde ayağa kalkması da tabii çok mümkün olmuyor. Şimdi burada bu son görüşmelerin nereye varacağını öngörebilmek çok kolay değil. Bir de taraflar Türkiye'deki seçimleri bekliyor. Yani bu çok açık. Hem rejim hem İran belki bu anlamda çok fazla bir adım da atmak istemiyorlar. Türkiye'deki seçimlerin nereye doğru gideceğini, kimin kazanacağını, hangi iktidarın devam edeceğiyle ilgili kendi zihinlerinde farklı beklentiler var. Çünkü Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye politikasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında çok ciddi bir makas olacak muhtemelen. Bunu da öngördükleri için Kemal Kılıçdaroğlu daha kendi lehlerine bir pozisyon alma ihtimalleri olduğunu düşünüyor en azından. Esed rejimi bence. Hı hı. Bunu da o yüzden bekletiyor, yavaşlatıyor. Şu anda Rusya biraz daha bence baskı yaparak bu işte normalleşme görüşmelerinin devam etmesini sağlamaya çalışıyor diye düşünüyorum. Ama Türkiye'nin şu an için en azından politikaları belli, talepleri belli. Yani sen de ifade ettin, bir defa terörle mücadele bizim ana politikamız, önceliğimiz. Şimdi Fırat'ın doğusunda da önemli gelişmeler var. Hani burada da konuştuk, bu düşen helikopterler bağlamında yeni denklemler oluşunu da görüyoruz. Burada Amerika Birleşik Devletleri de olası bir Türkiye, Rusya, İran rejim arasındaki görüşmelere karşı Fırat'ın doğusunda yeni hamleler yapmaya çalışıyor. İşte Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği, Bafal Taliban üzerinden bir yeniden SDG, YPG meşruiyet alanı oluşturma çabası içerisinde Fırat'ın doğusundaki bu güç temerküzüne kısmen devam ediyor. Türkiye açısından dolayısıyla bu Fırat'ın doğusunda oluşacak bir PKK devleti meselesi çok önemli. Bunu engellemeye yönelik diğer aktörlerle işbirliği yapması çok kendi adına rasyonel. Ama bununla birlikte bir mülteci meselesi ve senin de ifade ettiğin gibi siyasal çözüm süreci var. Yani rejimin bu konularda taviz vermeye pek tarafkar olmadığını görüyoruz. Eğer Suriye muhalefetinin de içine entegre edeceği bir yönetim modeli, yeni bir anayasayı kabul etmezse bir yere varmak çok mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum.
Bu da olası mı yani? Peki yani böyle bir çözüm sürecinde,
yani burada yine Türkiye'de eğer yani yeniden AK Parti iktidara gelir, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden 5 yıl ülke yönetici anlaşılırsa, Türkiye yönelik yaklaşımlarında Esed rejimi çok ciddi değişiklik olacaktır. Olmazsa, ve daha fazla taviz verme eğiliminde olacaktır. Türkiye'nin politikası net. Yani Türkiye eğer siyasal görüşmelerle sonuç almazsa askeri hamleleri her zaman masada tutuyor zaten.
Yani buna iktidar değişikliği olursa yaptı. Peki öyle bir
iktidar mi? Değişikliği olursa Türkiye'nin daha fazla taviz vererek ben Suriye'den çekilmeyi değerlendirebileceğini düşünüyorum. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu bunu defalarca dile getirdi. Biz Esed rejimiyle anlaşabiliriz. Aramızda herhangi sorun olmadığını düşünüyorum dedi. Onların da ana talebi zaten Türkiye'nin bölgeden asker çekmesi. Bu konuda belli bir zeminde şeyde anlaşabilirler. Hatta PYD, YPG ile de belli bir zeminde anlaşma zeminini üretebilirler diye düşünüyorum.
Seçimlere doğru olur mu? Olmaz giderken dış politikanın iki farklı anlama biçimi söz konusu. İki tane farklı dış politika herhalde sunuluyor topluma. Yani Cumhur İttifakı açısından dış politikada bir süreklilik ve derinleşme, belki genişleme, konsolidasyon vaadi söz konusuyken büyük bir farklılık olacağı düşünülmüyor. Tam tersine mevcut normalleşme sürecinin Orta Doğu'da daha ekonomik bir perspektifle bölgesel işbirliği ekseninde devam ettirilmesi noktasında bir irade söylem var. Ama Millet İttifakı açısından aynı şey söz konusu değil. Dış politikaya zaten ciddi bir eleştirileri vardı. Epeyden beri bu eleştiriler vardı ki bu eleştiriler de Türkiye'nin dış politikasında bir değişiklik olma ihtimalinin yüksek olduğunu bize gösteriyor. Orta Doğu'yu biraz merkezine alan bir yaklaşımdan uzaklaşarak Avrupa'yı eksenine yerleştirdiği, Rusya-Ukrayna savaşında da
aynı şeyi düşünmüyor biliyorsun. Düşünmüyor. Yani burada şimdi Ahmet Davutoğlu'nun Suriye'ye yaklaşımıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun taban tabana zıt. Ahmet Davutoğlu mültecilerin gönderilmemesi gerektiğini, entegrasyonun olması gerektiğini düşünüyor. Ya da Suriye'de siyasal çözüm olduktan sonra doğal sürecinde insanların geri dönmesi gerektiğini düşünüyor. Ama Kılıçdaroğlu veya İyi Parti anında mültecilerin hızlı bir şekilde gönderilmesi taraftarı ve Esed rejimiyle
burada
hiçbir şekilde görüşülmemesi gerektiğini savunuyor.
Burada herhalde doğrudan nasıl yönetecekler sonuç, bu şekilde sonuç görebileceğimiz dış politika dosyalarından bir tanesi Suriye ve terörle mücadele. Bir tanesi de Ukrayna meselesi. Yani Ukrayna meselesinde de Türkiye'nin atacağı adımın hem Ukrayna Savaşı'nın genelinde bir etki ortaya çıkarma ihtimali söz konusu olabilir. Hem de Türkiye-Rusya ilişkilerinde doğrudan bir etki
bence orada daha fazla
yapması mümkün
batı
olabilir
kanadına
yani
yaklaşacaklar.
Yaklaşır bu da Türkiye ile Rusya'yı farklı cephelerde
o dengeyi tamamen bozacak ve Rusya ile Türkiye daha fazla karşı karşıya gelecektir diye tahmin ediyorum böyle bir durumda.
Bu meseleyi önümüzdeki haftalarda da konuşmaya devam edelim. Bugünkü değerlendirmeler için teşekkürler Can.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, bugün uluslararası siyasetteki ana başlıkları konuştuk. İsrail'i, Fransa'yı konuştuk. Ve normalleşme süreçlerini, Türkiye ile özellikle de Suriye arasında devam eden normalleşme sürecini, Ukrayna'yı konuştuk. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.